أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Kıymetli hocam, size hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyettesiniz.
Elhamdülillah. Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, bütün kıymetli, değerli dinleyenlerimizin afiyetini artırsın, sıhhat, selamet versin. Kıymetli dinleyenlerimiz, biz hocamızla beraber, Doktor Murat Kaya Bey'le beraber, bendeniz Ömer Çelik, tefsir sohbetlerimize Meari suresinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü ayetimiz Meari suresi 32. ayeti kerime ve devam eden ayetler. Bunlar nefsin böyle hırs gibi, sabırsızlık gibi, kin gibi menfi yönlerini terbiye etmiş, Allah'ın güzel kulu olmuş müminlerin bu noktaya varmak üzere sahip oldukları güzel ahlakı, yaptıkları salih amelleri ve inançlarını bize açıklayan ayet-i kerimeler, okuduğumuz ayet-i kerimeler. Tabi onların işte namazlarından bahsedildi, onların infaklarından bahsedildi, ahirete olan imanlarından, tasdiklerinden bahsedildi. Ahiret, özellikle Cenab-ı Hakk'ın azabından korktuklarını, kendilerini ondan korumak için çok gayret gösterdikleri ifade buyuruldu ayet-i kerimelerde. Yine kendisini o nefsin hırsından, cimriliğinden, Allah'ın razı olmadığı o kötü yönlerinden uzaklaştırabilmeyi, temizleyebilmeyi başarabilmiş o müminlerin bir özelliği de 32. ayette beyan buyurulduğu üzere Bismillahirrahmanirrahim Vellezinehum li emanatihim ve ahdihim ra'un. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler buyuruluyor. Şimdi kıymetli hocam, burada iki husustan bahsediliyor.
Evet.
Yani riayet etme, gereğini yerine getirme, koruma muhafaza etme anlamında bir emanetlerden bahsediyor. Tek bir emanet değil, emanetlerden bahsediyor. Bir de ahitten bahsediyor.
Evet.
Bu bunlardan ne kastediyor Yüce Rabbimiz? Ayetin kastı nedir? Ve bunların çerçevesi nedir? Ve bunlara riayet nasıl olur?
Evet.
Oradan başlayalım. Uygun görürseniz.
Emanet, emin, güvenilir. Aynı kökten geliyorlar. Yani bir şey emanet ediliyorsa birisine, demek ki o emin olarak biliniyor. Emindir bu, güvenilirdir. Buna bu emaneti verelim. Bu buna hainlik etmez. Gereğini yapar. Güvenilir olması lazım. Bunlar düşünülüyor, anlaşılıyor. Ama emanete insan aldırmazsa, dikkat etmezse, işte o emanet zayi olursa veya ona ihanet ederse, bu zaman beklentileri karşılayamamış oluyor.
Peki hocam, yani buradaki emanetten maksat, hani bizim kendi toplumumuzda, Müslüman arasında bilinen şekliyle, yani bir arkadaşın diğer arkadaşına veya evet, komşunun bize bir malı, bir parayı, bir şeyi emanet olarak bırakması, işte bunu yanında sakla veya evet, bunu al şu yere teslim et tarzında, böyle bir sadece bu çerçevede bir emanet mi, yoksa bu emanetin daha evet, diyelim ki efendim farklı bir çerçevesi var mı? Farklı kapsamı geniş mi?
Yani burada emanet geniş olarak alınmış, bir kayıt yok. Allah'ın emanetleri, Resulullah'ın emanetleri, insanların birbirine emanetleri. İşte Efendimiz ne buyuruyor? Size iki emanet bırakıyorum diyor. Kur'an ve Ehl-i Beytim diyor. Kur'an ve sünnetim diyor.
Bir başka rivayette.
Evet. O zaman öncelikle İşte Allah'ın emanetleri. Bize Allah kitabını indirmiş, emanet etmiş. Müminlere birbirine emanet etmiş. Onlara sahip çıkmak. Peygamberimizin emanet bıraktığı şeylere, Kur'an'a, sünnete sahip çıkmak. En büyük emanetler bunlar. bunlara sahip çıkınca zaten bunlar da diğer insanların emanetine sahip çıkmayı emrediyor. Dolayısıyla beşeri münasebette de günlük hayatta, alışverişte, ticarette, komşulukta, ailede her türlü emanete riayet.
Şeyler, memuriyette de emanet kapsamına
tabii,
gelebilir mi hocam?
Maddi, manevi, memuriyet sıra makamı emanet etmişler. Bir okul emanet edilmiş, bir şehir emanet edilmiş.
Bir kürsü talebe emanet edilmiş.
Bir okuldaysa bir sınıf.
Veya bir imamsak mihrab emanet edilmiş.
Mihrab
bir
emanet edilmiş.
Bir vaizse kürsü emanet edilmiş.
Evet.
Bir müftüysek diyelim ki bir makam
tabii
emanet edilmiş.
Yani bu işi bu adam yapar diye güvenmişler, vermişler. Sen de onun hakkını vermezsen o zaman emanete ihanet etmiş oluyorsun. Dolayısıyla emanetler her türlü maddi manevi güvenilerek verilen. Burada tabii mümin güvenilirdir, emindir. Güvenilir olduğu için de ona verilen her şeyi hakkıyla yerine getirir diyoruz. Dolayısıyla ne tür emanet olursa olsun küçükten büyüğe, en küçük şeyden büyük şeye
mesela
kadar.
Mesela bunun içerisine Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği azalarımız,
sıhhatimiz,
gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız. Bunlar da hocam emanet çerçevesine girebilir mi? Yani müfessirlerin verdiği izahlara
evet
göre.
Tabii ki yani hepsi evlat, mal, mülk, işte eşler, hanım, erkek birbirlerine, hepsi birbirlerine emanet. Allah'a emanet olun.
Öyle var değil mi hocam? Eşlerle alakalı onlar, siz onları Allah'ın bir emaneti olarak
aldınız. Allah'ın ismiyle aldınız diyor. Onlara güzel davranın diye. Dolayısıyla herkes her türlü güvenilmesi gereken yerlerde güven telkin edecek. Kendisine olan güveni boşa çıkarmayacak. Müslümana yakışır şekilde devam edecek. Öyle davranacak yani. Dolayısıyla evladına sahip çıkacak. Bu bir emanettir. Zaman bir emanettir. Bir hayat emanettir.
Ömür
emanettir. Sıhhat emanettir. Dolayısıyla bize güvenilmiş, verilmiş. Bu.
Peki hocam bu raun kelimesinde.
Evet.
Yani riayet raunda burada nasıl bir vurgu var, bir kuvvet var? Yani böyle sıradan bir şey yerine getirmek mi, yoksa onu büyük bir ihtimamla
evet
önem vererek, hakkını vererek
tabii
korumak, yerine getirmek.
Riayet etmek. İşte ra'i, çoban. Çoban sürüsüne nasıl sahip çıkıyorsa, çoban böyle rastgele yakalan kalsın, dağılan dağılsın, ölen ölsün diye
mesela
bakar.
Mesela akşam diyelim ki çoban sürüyü geri getiriyor, hiç saymıyor, yetmiyor.
Önemli.
Bir kısmını bırakıyor dağlarda, kurtlara yem olsun diye.
Evet.
Böyle çobanlık olmaz herhalde.
Olmaz. Bir kısmı dağılıyor, ilgilenmiyor. Dağılan dağılsın diyor mesela. İşte karnı doymuş, doymamış önemli değil. Hasta sağlam önemli. Böyle bakar mı çoban? Değil. Çoban nasıl sahip çıkıyor? Niye? Menfaati var çünkü. Onları satacak, para kazanacak. Her birisi bir değer. Her şeyle değer yani. Yününden, sütünden, etinden. Hatta şeyine kadar, tersine, gübresine kadar hepsi bir
tepeden tırnağa
bir
menfaat.
Dolayısıyla onları öyle seviyor ki işte birisinin ayağı sakatlansa omzunu alır çobanını, boynunda götürür, tedavi eder, işte otlu yerlere götürür, işte tehlikesiz yerlere götürür, iyice doyurur, susuz
demek
bırakmaz.
Demek hocam hiç değilse bir çobanın sürüsüne
sahip çıktığı kadar,
sürüsünü güttüğü kadar sahip çıktığı kadar bize verilen emanetlere en az o dikkatle sahip çıkmamız lazım.
Tabii yani bizim menfaatimiz de orada. Bize emaneti vermişse Cenab-ı Hak, ona nasıl riayet ettiği, nasıl hakkını ödediği, nasıl yapılması gereken şeyi yaptıysan o kadar çok ecir
demek ki hocam,
kazanacaksın.
Peygamber Aleyhisselam'ın çobanla alakalı şey de var değil mi hocam? Bir hepiniz çobansınız.
Evet. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ülün an ra'iyeti.
Aslında o da bu emanette belki bağıntısı vardır.
Evet. Tabii yani bize emanet edilmiş. Yani. Herkes elindeki şey ona emanet. Çünkü mülk Allah. Hani lillahi fi yedi, adam çok malla gidiyormuş böyle. Demişler ki limen haza, bunlar kimin? Demiş ki lillahi fi yedi, bunlar demiş Allah'ın ama benim elimde emanetler.
Çok güzel bir ifade.
Evet.
Yani kelam-ı kibar diyelim hocam.
Kelam-ı kibar, kısa özlü.
Lillahi fi yedi.
Lillahi
aslında
fi yedi.
Bu bütün mal mülk Allah'ın.
Evet.
Ama şu an benim elimde emanet.
Emanet. Yani çoluk çocuk, aile, ev, araba, neyse her şey. Emanet, sen bu emanetlerden bir kazanç elde et diye Cenab-ı Hak lütfetmiş, vermiş. Güzel kullanırsan çok büyük kazanç elde ediyorsun. Kullanamazsan, boşa harcarsan vebal yükleniyorsun. Büyük vebal yükleniyorsun. Dolayısıyla onlara nasıl riayet etmek gerekirse, aileye nasıl dikkat etmek lazım, çocuğa nasıl dikkat etmek, mala nasıl dikkat etmek lazım, makama nasıl dikkat etmek lazım, zamana.
O zaman hocam bu tabi yani bir de ahd var tabi. Onu da izah edelim. Yani bir de ahdi Cenab-ı Hak emanetten ayırıyor. Bir emanetlerden bahsediyor.
Evet.
Bir de ahitleşmeden verilen sözlerden bahsediyor.
Yani emanet insana verilen şey, ahit de insanın verdiği söz. Yani.
Başkalarına verdiği
söz. Diyorsun, ben şöyle yapacağım. Yani ben şöyle yapacağım diyorsun. Sana şunu vereceğim. Sana şöyle koruyacağım. Şunu yapacağım. Bunu yapacağım. Söz veriyorsun. Bir bağ bağlıyorsun yani. Onu yerine getir. O ahdi, o sözü yerine getir.
Diyelim ki bir zengin iş adamı geliyor. Diyelim ki bir hizmet yapılacak. Veya bir yerde bir çalışma yapılacak. Oraya belki bir noterden tasdikli bir senede falan gerek yok.
Evet.
Ben aylık olarak diyor şu kadar miktarı size teslim edeceğim diyor.
Evet.
Ve o diyelim ki kişinin verdiği o söze binaen orada diyelim ki bir okul yapılıyor, bir medrese yapılıyor. Orada diyelim ki hocası oluyor, talebesi oluyor, yemekhanesi oluyor ve bir işletme. Ona giderleri falan karşılanması gerekiyor. Diyelim ki o kişi o sözü getirmezse ne olacak?
Evet.
Komple o söze dayalı olarak yapılan her şey aksamış olacak.
Doğru.
Dolayısıyla verilen o sözün yerine getirilmesi lazım.
Doğru.
Yani bu sözün de küçük olabilir, büyük olabilir. O zaman insan verdiği sözlere dikkat etmesi lazım.
Tabii. Geçen bir arkadaş anlatıyor. Çalışıyor bir yerde. Birileri gelmiş demişler bize iş kuracağız. Sen de bu işin başında ol demişler. İşinden ayrıl. İşinden ayrılmış. Ondan sonra iş kuracağız. Hadi biraz çalışmışlar. Sonra biz vazgeçtik bu işten. Bırakmışlar. Arkadaş da orada kalmış. Onun zararını da telafi etmiyorlar. İşte onunla ilgilenmiyorlar da. Ne yaparsa yap. Başın içerisine bak diye. Şimdi ortada kalmış. Yeni bir iş arıyor. Eski işini kaybetmiş. Bunun gibi tam böyle söz verip sözünde durmamak.
Veya diyelim ki bir arkadaşımız bizi arıyor. Diyelim, yurt dışından gelecek. Diyelim Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan, şundan bundan bizi arıyor.
Evet.
Diyor ki işte arkadaşım veya hocam ben geliyorum. Beni karşılayabilir misin? Bana bir yer bulabilir misin? Adama diyoruz ki ya hiç önemli değil. Sen bana tarihini söyle. Seni havaalanından karşılarım. İşte kalacak yerini ayarlarım diye sözler.
Evet.
Bak karşılama sözü veriyoruz. Kalma yerini ayarlama sözü veriyoruz falan şu neyse.
Evet.
Veriyoruz ve adam tam güveniyor bizim verdiğimiz söze. Atlıyor geliyor. Havaalanına geliyor. Arıyor. Ömer Hoca telefona cevap vermiyor.
Evet.
Arıyor varıyor cevap vermiyor. Şimdi bu insanın efendim yaşadığı sıkıntıyı düşünelim
evet,
bakalım.
Evet,
veya diyelim ki biz birisini arıyoruz.
Evet.
Buradan gidiyoruz diyelim işte Endonezya'ya, Jakarta'ya gidiyoruz. Efendim ne efele anlaşıyoruz. Diyoruz ki biz geliyoruz. Gelin diyor. Bekliyorum. Havalı nasıl bekliyorum. Saatiz biz gidiyorsun ki ne adam var ne bir şey var.
Ne telefon
biz
var.
Bulduk da mesela evet. Ne telefon diye hiçbir şey yok. Yani o verilen söze yerine getirmenin ne kadar bir yani söz vermenin ne kadar ehemmiyetli.
Evet.
Onu yetiştirmede ne kadar zararı olduğunu çok örnekleri var bunun.
Doğru.
Onun olarak var.
Söz ağızdan bir defa çıkar diyorlar hocam.
Bir defa çıkar diyor. O zaman verilen söze çok dikkat
çok
etmek
dikkat
lazım.
Var. Söz borçtur diyor. El-idetü deynün hadis-i şerif. İki kelimelik. Söz borçtur. Ağzından bir söz çıktıysa, öbür insanın kulağına ulaştıysa tamam. Yani artık o borcu ödemen lazım. O borçtur. O söz yerine getireceksin. Veya sonra vazgeçip anlaşarak iptal ettirebilsin.
O zaman hocam insanın iki şeye dikkat etmesi lazım. Bir evet. Ağzından girene, iki ağzından çıkana.
Evet çok dikkatli söylemek lazım yani. 40 defa ölçüp biçip bir defa söylemek lazım. Yoksa çıktı mı borç.
Şimdi hocam tabi bu ayet-i kerime belki birkaç kelimeden. Aslında burada kesas kelime, üç tane kelime var
evet.
Burada. İşte onlar diye başlıyor evet. Şey ama üç tane bir emanetlerden bahsediyor. Bir de sözden bahsediyor, bir de raun, rayetten bahsediyor.
Evet.
Ama bu üç kelime o kadar derin
evet.
Ve şumulü bir anlam ifade ediyor ki
evet.
Yani bir mümin sadece şu üç kelimenin gereğini hakkıyla yapmak isteyecek olsa
evet.
Yani bütün enerjisini sarf etmesi lazım.
Ferdi ve toplumsal hayatın bel kemiği.
Bel kemiğini oluşturuyor.
Evet.
Yani karşılık ilişkilerin bel kemiği. Ya birisi evet. Sana emanet edecek ya sen bize söz vereceksin.
Evet.
Dolayısıyla burada yani bir mümine böyle büyük bir gayretle büyük bir ihtimamla
evet.
Yapılacak işleri efendim bildiriliyor ve bunların yerine getirilmesi de tabii büyük bir çabayı gerektiriyor, sayı gerektiriyor. Dolayısıyla böyle bir müminin atıl kalması, böyle tembel bir yere efendim oturup kalması evet. Bu ayet-i kerime bakacak olsak hiç mümkün
evet.
Gözükmüyor.
Evet. Yani bu sıfat emin olma, güvenli olma sıfatı sözünü yerine getirme Müslümanın sıfatı. Zıttı da diyor münafıkların sıfatı. Efendimizin hadis-i şerifleri var işte. Münafığın alameti üçtür. İza haddese kezebe. Konuştuğunda yalan söyler. Ve izâ vaade ahlefe. Vaad ettiğinde vaadinden döner. Vaadini yerine getirmez. Ve izâ tümine hâne. Kendisine güvenilir bir emanet bırakılsa ona ihanet eder. Diyor bir rivayette.
Emaneti korumaz.
Emaneti korumaz. Diğerinde yine konuştuğunda yalan söyler. Söz verildiğinde gadir eder. Sözünde durmaz. Boş sözünü yerine getirmez. Cayar. Ve izâ hâsama fecera. Eğer birisi de bir tartışması olursa, bir anlaşmazlığı olursa orada da aşırı gider.
Şimdi
Hikmet
Hocam bu Kur'an-ı Kerim'de tabi konuyu oraya fazla saptırmadan işte Kur'an-ı Kerim'de münafıklardan bahseden ayet-i kerimelere baktığımız zaman orada daha çok itikadi yönden problemi olan bir gruptan bahsediliyor. Yani evet. Ya kafir büyük ihtimalle de yani küfrün içinde saklayan inandık dediği evet. Halde ve mahum müminin mümin olmayan yani itikadi yönden münafık olan insanlardan algı bahsediyor. Bahsediyor. Fakat hadis-i şerife baktığımız zaman orada biraz da sanki ameli yönden şerife ön plana çıkarıyor. Yani bu münafıklığın bu iki tarafı da olabiliyor mu? Yani itikadla ilgili münafık, amel ilgili münafıklık tabii. Falan gibi böyle. Bu ayrı yapmak da mümkün müdür?
Mümkündür. Yani insan Müslüman da olsa bunları yapıyorsa ya senin yaptığın bu işler Müslümanın işler değil. Senin yaptığın bu işler münafığın alametleri. Yani münafığın yapacağı işler. Dolayısıyla bunları bir an önce bırakman lazım. Bunlara devam edersen senin yapını bozar. Mizacını bozar. Yani konuşman yalan. Sözünü hep cayıyorsun. Ondan sonra vaatlerinden hep dönüyorsun. Sana güveniliyor emanete ihanet ediyorsun. Bunu bırakmazsan o zaman senin müminlik vasfına zarar verir bu. Devam edersen. Ama geçici müddet belki idare eder. Biraz bir önce vazgeçmen için yani. Dolayısıyla ameli olarak bunlar münafıkların amelidir. Müslümana yakışmaz. Bunları hemen bırakman gerekir. Manasında. Zaten sözde hakikate uymamak. Fiillerde hakikate uymamak, her türlü insanın kalbinin, düşüncesinin hakikate uyması, farklı olması, münafıklığın alametler oluyor. Her yerde doğru, dürüst olması, sözü dürüst olacak, davranışı dürüst olacak, muamelesi dürüst olacak, alışverişi, hepsinin dürüst olması, sıdk ve emanet işte. Doğru sözlülük, güvenilir. İnsanların güvenini boşa çıkarmayacak dediğini yapacak. Yani insanları boşa düşürmeyecek. Yani sıkıntıya sokmayacak. Bunlar çünkü yalan, sözünden dönmek, emanet realsizlik hep insanları şaşırtan, zarara sokan, boşa düşüren işler. Yani ben böyle olacağını bilmiyordum. İşte böyle olacağını istemiyordum. Böyle oldu. Böyle beklemiyordum. Beklemediği şeyler hep karşısına çıkıyor. Dolayısıyla bu aldatma da Müslümana yakışmıyor. İmanla bir arada bulunmayacak şeyler yani.
Kıymetli hocam, muhterem dinleyenlerimiz 33. ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak bir başka onların özelliğini dikkatlerimize sunuyor. Yani emanetleri korumak, verdiğim sözün yerini yerine getirmek.
Evet.
Bu konuda ra'un yani riayetkar olmak bu işe. Evet. Yani onu koruyarak, ıslah ederek yapmak, yerine getirmek yani hakkıyla yerine getirmek gibi. Yani bir manada da ahsen.
Evet.
Yani iyi değil, ahsen daha iyisini yapmak, daha güzelini yapmak. Çünkü oradaki ifade kalıbı bize bunu gösteriyor.
Evet.
Yani pür dikkat olmak, hakkını tam vermek. En azından niyet bazında hiçbir böyle zerre kadar bir şeyin tereddüt yaşanmaması ama uygulamada yine o niyet uygun tarzda bunun gelin yerine getirilmesi. Burada da şahitlik konusu kıymetli hocam gündeme getiriliyor.
Evet.
Vellezinehum bi şehadatihim kaimun. Onlar şahitlik yaparken bu şahitliklerini dosdoğru yaparlar.
Evet.
Şahitlik konusu hocam gündeme getiriyor.
O da bağlı aslında değil mi hocam? Emanete bağlı o da yani. Onun bir türü. Orada muhafizun, şahitlerini muhafaza ederler diyor. Yani fazlalaştırmazlar, eksiltmezler, gizlemezler. Ne gördüyse aynen olduğu gibi. Sıdık ve emanet. Aynı şey. Doğru söylemek. Ne gördüyse onu söylüyor. Ne fazlasını söylüyor, ne eksik söylüyor, ne de saklıyor. Dolayısıyla bu da emin, güvenilir olduğunu gösteriyor. Ne gördüyse doğru sözlü olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla şahitliği de dürüst yapmak, doğru söylemek, emin olmak orada da, insanlara yanlış, yalan şahitlikle insanları zarara uğratmamak, işte fazla ceza almasını, işte malını kaybetmesi. Evet.
Aslında bu şahitliği adaletli yerine getirme, yani şahidin hakkını verme, bu normalde emanetlere riayet vazifesinin içerisinde aslında.
Evet.
Bu şahitlik
tabii,
de bir emanet çünkü.
Tabii.
Adam seni güveniyor, diyelim ki şahit tutuyor.
Evet.
Gelecek bu kendisine vermiş olduğum şahitlik emanetini hakkı yerine getirecek.
Doğru.
Ama ne yapıyor? O sözünü eğip büküyor veya evet, benim sözüne bir şeyler katıyor. Yanlış söylüyor. Hakikatin hilafine bir beyanatta bulunuyor. Dolayısıyla demek ki her ne kadar bu emanetler riayet içinde olsa da şahitliğin onlar içerisinde ayrı bir
önemi
olduğu için onu vurgulamış oluyor. Çünkü diyor şahitliğin yerine getirilmesinde hakların ihyası ve sıhhate kavuşturulması söz konusudur.
Evet.
Yani şahit şahitini doğru yapacak ki
hakta
orada hak yerini bulsun. Haksızlık sona olmaz, ermiş olsun. Bu şahitliğin gizlenmesi ve yapılması halinde ne olur? O zaman haklar zayi olur.
Evet.
Bu bakımdan Makara suresinin 282. müdayen ayetinde bu şahitlerle alakalı olarak, yani biriniz diyor şahitliğe çağırdığı zaman diyor mutlaka gidiniz ve doğru bir şey şahitlik yapınız ve diyor efendim şahitliğe giden kişi bunu istinkâf etmesin.
Evet.
Etmesin. Ancak böyle olursa haklar yerini bulur ve haklar zayi edilmemiş olur.
Evet.
Bir toplumda hakların yerini bulması, haklıların hakkını alması, haksızların bundan efendim vazgeçirilmesi toplumun ıslah açısından ve toplumda ülfetin, kardeşliğin tesisi bakımından bunlar ne yapıyor? Çok büyük önem arz ediyor.
Evet. Bugün evet, mahkemelerde çok şeyler dönüyor hocam. İşte ifade değiştirdim diyor. İfademden vazgeçtim diyor. Ne oldu? Aklım mı değişti yani? Önceden bir ifade vermiştin, sonra o ifade değişti. Tam zıttını söylüyor mesela. Bu tür şeyler oluyor yani. Şahitlik değiştiriyor. Şahitliğindeki ifadeleri değiştirebiliyor. Yalan şahitlik diye bir şey çıkmış. En büyük günahlardan sayıyor Efendimiz. Kavle zur, şehadete zur diye hadis-i şeriflerde büyük günahlar sayarken bunlardan birisinde yalan şahitlik olduğunu söylüyor ki hakikaten o yalan şahitlikte insanların hayatı bile gidiyor yani. İşte ben bunu gördüm, bu yaptı, bu cinayeti işledi diyor, adamın hayatı gidiyor. Uzun yıllar hapse mahkum oluyor. İşte çok olaylar anlatıyorlar. Birisi cinayet işlemiş, o arada birisini çağırıyor, onun üzerine atıyor, yalan şahitlikle bilmem ifade değiştirerek hiç suçu olmayan insan 15 sene, 18 sene, 20 sene hapis cezası alıyor. 20 sene bir yalan şahitlikle hapiste kalsa bir insan ömrü çürür yani, ömrü bitti demektir. Malını kaybediyor. Bu tür şeyler hakikaten her gün çokça yaşanan şeyler ama büyük günah olduğunu farkında değil insanlar. Ne olacak diyor.
Bir söz. Bizim seyahatimizde hocam Ali Can Tatlı hocamız bir olay anlattı. Olay Mali'de ve olan işte Marva diye bir bölgesinde bir matip öğrencisiyle alakalı bir olay anlattı. Orada diyor ortaokulda işte lisede okuyan bir öğrenci diyor trafik kazası geçiriyor. Yani bir araba geliyor ona çarpıyor. Çarptıktan sonra çocuk düşüyor. İşte biraz yaralanıyor falan böyle. Ama çarpan bırakıp gidiyor. Kaçıp gidiyor. Arkadan gelen birisi bakıyor ki çocuk yerde duruyor. Arabasını alıyor. Hastaneye getiriyor. Hastaneye getiriyor. Hastanede işte çocuğu tedavi altına alıyorlar falan böyle. Sonra geliyorlar diyorlar ki sana bu seni getiren adam herhalde çarptı değil mi falan diye. Çocuk diyor ki hayır diyor. Ben şuurum yerinde dedi diyor. O bana çarpan diyor kaçtı gitti. Bu arkadaş beni hastaneye getirdi.
Evet.
Çocuğa diyorlar ki sen böyle söylüyorsun ama kaçan gitti. Burada paralı hastane. Sen böyle söylersen hastane masrafları sana binersin altından kalkamazsın. Ama bu adam bana çarptı dersen o zaman biz onu şey yaparız. Mesut tutarız dolayısıyla senin paradan kurtarırız. Onun parasını almış olur. Sen de böyle. Böyle şey yapınca çocuk demiş ki öyle ama demiş. Benim demiş okuduğum okulda bana yalan söylemeyeceksiniz. Yalan söylemek çok kötü şeydir. Ölüm yani canınız pahasına bir olsa kesinlikle yalan söyleyeyim. Hocam bana bunu öğretti. Ben bunu yalan söylersem o zaman ben öğrendiğim efendim ihanet etmiş olurum.
Boşa gider.
Kesinlikle demiş. Ne çıkarsa ben demiş ona hazırım ve razıyım ama bu arkadaş bana iyilik yaptı. Beni diyor ölümden kurtar buraya getirdi. Bir de ona şey yaparsam
ya.
Yani o çarptı diye efendim şapşık olsam ben demiş bunun bir yabanına katlanamam demiş çocuk evet. olan. Ondan sonra oradaki o hastane görevlileri falan çok etkilenmişler.
Evet.
Hatta efendim oradaki bir polis varmış. Polis efendim bunu görünce ağlamış.
Allah.
Ya demiş biz ne noktaya geldik falan diye böyle çok evet. olay olmuş. Yani orada konuşulan bir olay olmuş. Dolayısıyla bu tür böyle yani dikkat şahitliğin doğru yapılması,
evet.
doğru söz söylenmesi yani o doğru sözü insanlar çok insanlar üzerinde olumlu etki bırakmış oluyorlar.
Yani insanların hesabı çok. Şimdi hastaneye bakıyor bu gariban bundan para alamayız.
Evet.
Parayı nasıl alırız? Şundan alırız.
Ve çocuğu zorluyorlar.
Çocuğu zorluyor yalan şahitliğe. Bu tür şeyler hakikaten çok oluyor ama insanlar dikkat etmesi lazım. Yalan şahitlik büyük günahlardan.
Evet.
Büyük vebal.
Burada hocam şahitlikle alakalı bir Ruhul Beyan tefsirinde aktarılan bir bilgiler var. Çünkü zaman zaman bunlar bizim başımıza gelebilir.
Evet.
Şahitlik ihtiyacı olabilir, birisi bize davet edebilir, bildiğimiz bir olay olabilir.
Evet.
Çünkü özellikle eğer meseleyi doğru biliyor da bize müral ediliyorsa ya başıma sıkıntı falan gelir diye şahitten uzak kalırsak orada da vebal söz konusu
Tabii.
oluyor. Biraz onun fıkıh yönüyle ilgili bir bilgi var hocam. Onu paylaşmak istiyorum müsaadenizle.
Buyurun hocam.
Fetur Rahman isimli eserde şöyle açıklama yapılıyor. Bir şeye şahit oluvermek farz-ı kifayedir. Başka kimse yoksa o şahitliği yerine getirmek farz-ı ayın haline gelir.
Evet.
Çünkü başka kimse yok. O hak sen şahitlik yapmadığın takdirde
yerini
bulmayacak. Hatta efendim bir haksız söz konusu olacak. Sen biliyorsun ama sıkıntıya girmeme gerek yok falan diyerek ondan istingaf ediyorsun.
Evet.
Olmaz. O zaman farz-ı ayın getirmediğin için insan günahkar olur. Şahitlik sebebiyle davacıdan ücret almak ittifakta helal değildir. Davacı şahitlik yapmasını ister ve şahit de kadıya yakın olursa onun yanına yürüyerek gitmesi gerekir. Eğer yarım günlük mesafeden daha uzak ise şahitlik yapmak üzere gelmediği takdirde günaha girmez. O zamanki şartlar tabii. Bu şey ay kitabı yazdığı zaman diyelim ki araba yoktur, işte efendim ulaşım şeyleri zayıftır. Evet. Çünkü düzlere evet. Eğer diyor yarım günlük mesafeden daha uzak ise şahitlik yapmak üzere gelmediği takdirde günaha girmez. Çünkü zarara uğrayacaktır. Şahit yürüyebilecek durumdayken davacı onu kendi hesabından herhangi bir binite bindirecek olursa o şahidin şahitliği kabul edilmez.
Evet.
Evet. Ama yürüyemeyecek durumda olduğu için biri bindirdiyse bunun herhangi bir sakınca yoktur. Ebu Hanife rahmetullahi'ye göre şahitlik konusunda Müslümanın zahirin adil görülmesi yani büyük günahları işlemeyip küçüğünde ısrarlı olmaması iyiliklerinin günahlarından fazla bulunması yeterlidir. Ancak had ve kısas da bu kadar kafi değildir. Ayrıca şahidin gizlice araştırılması gerekir. Hasım taraf şahidi itham edecek olursa hakim o şahit hakkında gizli soruşturma yaptırır. Ebu Hanife'nin iki büyük talebesine göre ise bütün hak davalarında hakim şahitleri gizli ve açık olarak araştırır. Fetvada bu görüşü göre verilmektedir.
Ha.
Bunlar tabii şahitliğinde belli kendi şeylerinde
şahidi araştırmak,
araştırmak lazım. Acaba doğru mu değil mi diye hakimin evet. de bu nokta bir sorumluluğu
tabii.
söz konusu. Burada esas asıl olan bunun doğru yapılıp hakların hak sahiplerine ulaştırılması ve hakkın zayi olmasını engellemek.
Evet.
Herkes bu konu üzerine düşen vazifesi yapmak gerekiyor. Eğer bir insan eğer şahitlik yapmadığı zaman bir hak ihlal olacaksa o zaman farz-ı ayın olmuş oluyor.
Evet.
Aynı namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi bu vazifeyi yerine getirmek de
evet.
bir içtimai ibadet olarak farz olmuş oluyor.
Evet. Ve men yektumha fe innehu athimun kalbu. Ayet-i kerime değil mi? Onu gizleyen
ya bildiği halde şahitliği gizleyen yapmayan.
Evet. Günahkar oluyor. Kalbi günah işlemiş.
Yani şöyle gizlemek yani şahidin gitmemesi, şahitlik yapmaması
evet.
da aslında o şahitliği gizlemek anlamına geliyor.
Tabii. İhtiyaç yani, varken
yani
başka sökmeye.
Gidip diye şahit oldu diyelim ki susuyor adam.
Evet.
Bildiğini söylemiyor. Bu şahitliği gizlemek olabildiği gibi gitmemek suretiyle de şahitliğini gizlemiş olur.
Doğru.
O zaman da asimul kalbu
evet.
bir kişi günahkar olmuş olur.
Evet.
Cenab-ı Hak işte bunlar hepsi hocam kimisi İşte Allah'ın kendi aramızdaki efendim, ibadetlerimiz, namaz, oruç gibi şeyler,
evet.
bazı ibadetler başkalarında ilgileniyor, ne kadar ediyor, içtimai ibadetler cihetinden. Bu şahitlik de bunlar içerisinde yer almış oluyor. 34. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak girişte onların o Müslümanların namaz konusunda daim olduklarını,
evet.
yani sürekli namaza devam ettiklerini söylüyordu. burada tekrar namaz gündeme gelmiş oldu ve vellezinehum ala salati muhafizun, onlar namazlarını muhafaza ederler diyor hocam. Namazı muhafazaya tekrar söz gelmiş oldu.
Evet. Önemli gösteriyor. Bir başta bir sonda önemini gösteriyor. Yani vakitlerini, rükunlarını, vaciplerini, müstehaplarını dikkat ederler. Huşuyla kılarlar manasında. Şeyde Müminun suresinde aynı. Gad eflal müminun, namazla başlayıp bu benzer vasıflar sahip yine namazla.
Namazla bitiyor.
Bitiriyor.
Orada ala salavatihim diye. Evet. Çoğul gelir. Evet. Salavatihim de bu da yine cins olarak çoğul evet. Anlamına kasıdır.
Onun sonunda ulaike humul varisun ellezine yerithûne firdevsehum fiyakhalin. Onlar firdevs cennetinde varis olurlar. Oraya giderler. Orada ebedi kalırlar diye bitiyor. Burada ise ulaike fi cennetin mukramun. Onlar cennetlerde ikram olunurlar. Çeşit çeşit lezzetler, huzur, sevinç, meserret bunlarla ikram olunurlar diye. Demek ki namaz işin başı da namaz, sonu da namaz.
Bu hocam namazı muhafaza. Onunla ilgili hocam neler söyleyebiliriz?
Namazı muhafaza hocam başta vakitlerini muhafaza diyor. Vakitlerine riayet etmek, ilk vaktine kılmak, vaktini kaçırmamak. İkincisi rükunlarına riayet, işte tadil erkanına kılmak, huşu ile kılmak, işte tavuğun yem yediği gibi hızlı hızlı kılmamak, vaciplerine dikkat etmek, müstehaplarına dikkat etmek, namazın dört dörtlük olması, kamil bir şekilde kalple ve bedenle Allah'a yönelerek kamil bir namaz kılmaya gayret etmek, namaza ziyaret etmek, muhafaza etmek, onu her şeyin önüne almak.
Evet. Müfredat isimli eserde bu muhafaza ilgili olarak bu ayet-i kerimede onların namazların vakitlerine, rükünlerine riayet ederek ve güçleri yettiğince namazlarını kılarak onları muhafaza ettiklerine dikkat çekilmektedir. Çünkü namaz onları Cenab-ı Hakk'ın muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Ayet-i kerimesinin ifade buyurduğu gibi bir koruma ile muhafaza eder. Yani mümin namazını muhafaza ederse
evet.
Namazda mümini muhafaza eder. Evet. Karşılıklı aslında.
Karşılıklı. Evet.
Karşılıklı. Yani mümin namaz ne kadar dikkatli kılarsa o kadar o namaz onun ona fayda sağlar. Hem günahlardan, fuhşiyattan şundan bundan korur hem de onun manenin terakkisine yardımcı olur. Yine hocam bir hadis-i şerifte Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis-i şerifmiş bu. Kim namazını muhafaza ederse kıldı o namaz kendisi için kıyamet günü bir nur, delil ve kurtuluş olur. Kim de namazını muhafaza etmezse bu takdirde o namaz kendisi için nur, delil ve kurtuluş olmaz. Böyle birisi kıyamet günü Karun, Firavun, Haman ve Übey bin Halef'e birlikte olur diye hocam. Böyle evet. Bir Ahmet bin Hanbel'den bir hadis nakledilmiş. Übey bin Halef diyor Peygamber Aleyhisselam Efendimizin Uhud gazvesinde mızrakla boynundan vurduğu heriftir diyor.
Evet.
Bu yaradan sonra kendisi Mekke yolunda ölmüştür. Übey Ebu Cehil'den daha katı ve daha azgındı. Zaten kendisi Nebi Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin eliyle öldürülmüş olması da bunu açıkça göstermektedir. Peygamber Efendimiz kendi eliyle ondan başkasını öldürmemiştir.
Evet.
Übey bin Halef bu değil mi?
Evet. Zaten dedi ya, bir en şerli insan peygamber ümmetin en şerli insanı o peygamber tarafından öldürülendir. Diğer rivayetler de var hocam. Bir bu zat Efendimiz'in eliyle ölmüş. Sıyrıkla yani ufak bir sıyrıkla. Onun dışındakiler Ebu Cehil bile başka sahabilerin eliyle ölmüş yani.
İşte bütün bu bahsedilen hususlar yani namaza devam, ahiret gününün tasdik, malından Allah yolunda hem zekatın hem de sadaka olarak infakı, sonra iffet,
evet.
Sonra işte şahitlik ve emanetlere verilen söze dikkat etme, şahitliği hakkıyla yapma. Bütün bunları hakkıyla yerine getirenlere Cenab-ı Hakk'ın vaadi şu. Ulaike fi cennetin mukramun. İşte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. Buyuruluyor.
Evet.
İkram görürler.
Evet.
Yani bunlar cennete girmenin de aynı zamanda
anahtar oluyor.
Anahtarları ve şartları olarak hocam dile getirilmiş oluyor. Cenab-ı Hak hepimizi bu şekilde efendim bunları bu kulluk vazifelerimizi hakkıyla yerine getirmeyi nasip eylesin.
Amin hocam inşallah.
Sonra devam eden ayet-i kerimede Cenab-ı Hak tekrar o sürenin başında olduğu gibi tekrar o ahireti inkar eden, ne zaman gelecek bu azap diye bekleyen, sonra mahşer yerinde kendini kurtarmak için böyle her şeyi feda edeyim diye düşünen evet. O kafirlere hocam sözü getiriyor ve şöyle buyuruyor. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُخْتَعِينَ. Resulüm, o kafirlere ne oluyor ki sana doğru koşuyorlar? Anil yemini ve anil şimali azin, bürük bürük sağından ve solundan. اَيَتْمَعُ كُلُّ مْرِي مِنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. Onlardan her biri naim cennetine gireceğini mi, sokulacağını mı umuyor?
Evet.
Kelle inna halaknahum mimma ya'lemun. Hayır diyor, hiç ummasınlar. Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık. Fakat ibret almadılar, imana gelmediler. Nedir hocam bu kafirlerin, bu neyinden bahsediyor Cenab-ı Hak burada? Bu peygamberimizle herhalde bir alıp vermedikleri var galiba bunların ki.
Evet.
İşte Efendimiz sağından solundan geliyorlar. İşte efendim bir şeyler soruyorlar, ediyorlar.
Bunlar Efendimizin hidayet üzere olduğunu görüyorlar. Mucizelerini müşahede ediyorlar. Bildikleri halde kaçışıyorlar sağa sola. Kaçışmaları, sağa sola koşturmaları, uzaklaşmaları. Uzaklaşmaları ifade ediyor hocam. Bunlara ne oluyor ki? Niçin kaçıyorlar? Niçin uzaklaşıyorlar? Peygamber Efendimiz yanından sağa sola ayrılıyorlar. Hidayete tabi olmuyorlar. Grup grup, parça parça, fırka fırka oluyorlar. Kitabı ittifak ettikleri tek şey kitaba muhalefet, Kur'an'a muhalefet etmeleri. Dolayısıyla bakıyorlar, görüyorlar ama dağılıyorlar. Yani geliyorlar, bakıyorlar, görüyorlar, düşmanlık ediyorlar ama dağılıyorlar. Sağa sola gidiyorlar, yüz çeviriyorlar, alay ediyorlar. Hak'tan istifade etmiyorlar. Yani Peygamberimizin getirdiği hidayetten istifade etmiyorlar. Sağa sola dağınık bir vaziyette bulunuyorlar bunlar.
Evet. Hocam şöyle bir izahta yapılmış tefsirlerimizde. Bu işte özellikle sağdan soldan bürük bürük koşuyorlar. İki ihtimal var. Peygamberin uzaklaşmaları da söz konusu.
Evet.
Peygamberin yaklaşmaları da söz konusu. Orada evet. Çünkü o net ifade edilmemiş. Azim diyor kelimesi dağınık dağınık anlamındadır. Yani bürük bürük, grup grup, çeşitli fırkalar halinde halka oluşturarak diye bir anlamı geliyormuş.
Evet.
Azim kelimesi izzetün kelimesinin çoğuludur. Arapçada izzet insan topluluğu demektir.
Evet.
Bu kelimenin aslı aziv kökünden izvettir ki ayette bu kelimeler seçilerek bu da herhangi bir kabileye mensubiyet ve intisap manasındadır bu izvet kelimesi. Burada ayette bu kelimeler seçilerek şöyle bir tablo oluşturuluyor. Yani anil yemini ve anil şimali azim derken şöyle bir tablo oluşturuluyor. Peygamber Efendimiz'e yaklaşan topluluklardan her biri bir başka kabileye mensupmuş gibi bir manzara ortaya çıkıyor.
Evet.
Peygamberimize yaklaşan olanı bu mensubiyet ya başka bir kavmin çocuğu olmak ya da başka bir kavme arka çıkmak şeklindedir. Şu halde onlar kendi işleri dağılmış durumdadırlar.
Evet.
İkinci olarak müşrikler Peygamber Efendimizin çevresinde ve bölük bölük bir daire oluşturuyorlardı. Geliyorlar Peygamberimizin evet. yanına geliyorlar böyle. Efendimiz orada diyor ortada ama onların kendi aralarında böyle sanki Efendimizin aleyhinde bazı şeyler, konuşmalar yapmak üzere falan
evet.
böyle öbek öbek şey yapıyorlar. Onun söylemiş olduğu sözleri alaya alıyorlar ve diyorlar ki eğer bunlar Muhammed'in dediği gibi cennete girerlerse biz onlardan daha önce gireriz. İşte bu sözler üzerinde şu ayet gelime geliyor. Onlardan her biri naim cennetine sokulacağını mı umuyor. Yani bu ikinci onlar kendilerinin cennete gireceğini sanıyorlar ayet-i kerimesinin sebebi şu. Geliyorlar, Peygamber Efendimiz'i dinliyorlar ama alay alıyorlar.
Evet.
İşte Peygamberimiz diyor ki kim bana iman ederse, kim benim dediğim tutarsa onlar mümin olacak, Allah onlara cennetine götürecek. Kim bana karşı gelirse o kafir olacak, cehenneme gidecek falan. Orada tabii Efendimiz'e iman edenler de var. Onlar daha fazla köleler ve fakir insanlar ilk planda. Böyle olunca oradaki ortamda onları dinliyorlar. Eğer diyor efendim cennet diye bir şey varsa diyor oraya diyor, bu sefihler, bu garibanlar falan değil.
Biz gireriz.
Biz gireriz. Yani o şekilde hocam burada o müşriklerin peygamberimize ve ona dinledikleri sözlere olan alayları aslında dile getirilmiş oluyor.
Evet.
Oluyor. Hani başka bir benzer kelimeler var. Diyor ki وَقَالَ لَذِينَ كَفَرُوا لَذِينَ اَمَنُوا. o kafirler iman edenlere levkâne hayran mâ sebekûne ileyh.
Evet.
Eğer bu Muhammed'in haşa davet ettiği şey hayırlı bir şey olsa, yani iyi bir şey olsa, gerçekten doğru bir şey olacak olsa, burada bunu kabule biz onlardan çok daha önce koşarız ve bu efendim sefihler bizi bu konuda geçemezler. Çünkü biz akıllı başlı insanlarız. Dolayısıyla bunun bir hayırı yok ki biz efendim koşalım diye şey yapıyorlardı. Onlar efendim alay ediyorlardı. Müslüman alay ediyorlardı. Yine eğer ahiret diye bir şey varsa, olacaksa, orada nasıl ki Allah Teala bize dünyada bol bol rızıklar veriyor. İşte ticaret yapıyoruz, işte zenginiz, paramız var. Öyle bir şey yok ama olacak olsa le'uteyenne malim ve velede, orada yine Cenab-ı Allah bana dünyada verdiği daha iyisini verecek.
Evet.
Verecek gibi böyle bir yaklaşımları vardı. Dolayısıyla ayet-i kerimedeki şeylerin, müşriklerin, kafirlerin Efendimizin yanındaki bu halleri, konuşmaları, öbek öbek bulunmaları dağınık şekilde, evet, tamamen Efendimiz'i Müslümanlara alay etmek üzere sergilemiş oldukları bir manzarayı, tabloyu hocam buraya dile getirmiş oluyor buradaki efendim ayet-i kerimeler. Ama Cenab-ı Hak onlara ne yapıyor? Bir cevap veriyor. Kelle inne halakna mimma ya'lemun. Hayır diyor. Hiç diyor böyle diyor iman etmedikleri halde bir cennete girmeyi, bir kurtuluşu kesinlikle ummasınlar. Şüphesiz ki biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık. Yani onları işte bir nutfeden yarattık, topraktan yarattık. Ama ne yapıyorlar onlar? Buna ibret almıyorlar. Hatta bizim bilmiyorum, kudretimizi görmüyorlar. Ve bizim işte bunları yapamayacağımızı evet, düşünüyorlar. Bu böyle düşünmesinler. Efendim hocam onlara cevap vermiş oluyor ayet-i kerime. Ve burada da kıymetli hocam bir başka bir konuya geçiş yapıyor. İnşallah onu
İnşallah
programda
İnşallah hocam
dile getiririz. Muhterem dinleyenlerimiz, bugün çok değerli, çok kıymetli Doktor Murat Kaya hocamızla yine Ulaike fi cenneti mukramun dediğimiz, ahirette, cennette ikram gören, Cenab-ı Hakk'ın nimetini eren kullar olmak üzere, yine burada her müminin çok dikkatli bir şekilde yerine getirilmesi gereken vazifelerimizden, ibadetlerimizden bahsedilmiş oldu. Cenab-ı Hak bizleri bu ayetlerde belirtildiği üzere her bir ayet-i kerimeyi hakkıyla anlayabilmeyi, tefekkür edebilmeyi ve onun bizden talep ettiği murad-ı ilahiyeyi anlayıp gereğini yapabilmeyi nasip eylesin diyor. Doğru. Ve hepinize hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.